kendisinin okumaması gereken kitapları, yapmaması gereken şeyleri yapan bir nesil ortaya çıktı. Öncelikli olan meseleler hangi meselelerdir? Hangi aşamalarla ilerlemesi lazımdı? Bu işin birinci sınıfı neydi, ikinci sınıfı neydi? Bunu bilmeyen bir nesil ortaya çıktı. Bunların bir kısmı hadisler üzerinde tartışmalara girdiler. Halbuki daha Kur'an okumayı bile bilmiyorlardı bu insanlar. Bunlar müçtehitlerin konuşabileceği meseleleri konuşmaya kalktılar. Halbuki bunlar daha Kur'an'dan en ufak bir şey bilmiyorlardı. Bir tane hayatlarında usul hadis kitabı okumamışlardı, usul fıkıh kitabı okumamışlardı. 3 gün diz çöküp de ders görmemişlerdi. Ama müçtehitlerin konuştuğu meseleleri konuşmaya kalkıyorlardı. Hadisler üzerine tartışmalar yapıyorlar. Fetvalar üzerine tartışmalar yapıyorlar. Allah Resulü zamanında mezhep mi vardı? Bu mezhepler niye daha sonradan çıktı gibi bir takım saçma sapan laflar ediyorlar. Bir kısmı böyle ilmi meselelerle ilgili hatalara düşüyor. Bir kısmı da İslami hareketin metoduyla ilgili ciddi hatalara düşüyordu. Bir kısmı imanın sadece uluhiyet boyutundan bahsediyor. Allah'a imanı anlatırken sadece Allah'ın hakimiyeti yönünden meseleye bakıyor. Allah'ın hakimiyetini anlatıyor sürekli. Diğer taraftan Allah'ın kudretini anlatmıyor, kainatı anlatmıyor, insanların kalbine Allah sevgisi yerleştirmiyor. Muhabbetullah'a vermiyor, veremiyor. Çünkü kendisine de muhabbetullah yerleşmiş değil. O yüzden muhabbetullah'ı veremiyor. Bir kısmı ise sürekli muhabbetullah vermeye çalışıyor. Allah'ın kudretini anlatmaya çalışıyor. Bütün kainatın Allah'ın gücünü, kudretini anlattığını, sürekli bunu anlatıyor. Daima her neye bakarsanız Allah'ı görmeniz için bununla ilgili programlar yapıyor. Kişiyi Rabbine yaklaştırıcı programlar yapıyor. Diğer taraftan onlar da Allah'ın uluhiyetini anlatmıyor. Allah'ın hakimiyetini anlatmıyorlardı. Bir kısmı Allah'a imanın bir boyutunu anlatırken diğerini ihmal ediyor. Öbür kısmı da onların ihmal ettiği kısmı anlatıyor. Fakat onların anlattığı kısmı anlatmıyordu. Bunun sonucunda hastalıklı bir nesil ortaya çıktı. Bir kısmı sürekli Allah'ın hakimiyetini konuşan bir nesil. Diğer taraftan Allah ile hiçbir irtibat kuramamış, hiç tefekkür etmemiş, hiç Rabbine yalvarmamış, yakarmamış bir nesil. Diğeri ise sürekli kainatın Allah'a ispat ettiğini söyleyen ama Allah'ın düşmanlarını destekleyen bir nesil. Allah'ın hakimiyetinden habersiz olan, Allah'ın hakimiyetini sürekli konuşmak gerektiğini anlamamış olan bir nesil. Her ikisinde de eksiklik vardı. Her ikisinde de sakat çocuklar doğdu. Sakat bir nesil ortaya çıktı. Çünkü dediğim gibi nesil üstadsızdı. O yoldan gitmiş gelmiş insanların elinde nesil yetişmeyince bunların olması kaçınılmazdı. Sürekli Allah'ın uluhiyetini anlatan, Allah'ın yeryüzünde, gökyüzünde hakim olduğu gibi yeryüzünde hakim olması gerektiğini, Allah'tan başka ilahın olmadığını anlatanlar, onlarda Allah için hiçbir şey yapacak bir fedakarlık göremediniz. Allah için mahallesini değiştirmesi gerekse mahallesini değiştiremeyen bir insan tipi ortaya çıktı. Allah için şehrini bırakın, şehrini bırakın ülkesini değiştirmeyi, mahallesini değiştirmesi gerekse, evini değiştirmesi gerekse onu bile yapamayacak, ben bu mahalleye çok alıştım diyecek, bu evde hatıralarım var diyecek insanlar ortaya çıktı. Ama bunlar sürekli Allah'ın hakimiyetinden bahsediyorlardı. Allah'ın hakimiyetinin sağlanabilmesi için sanki hiçbir şey feda etmeye gerek yokmuş sanıyorlardı. Sadece Allah'ın hakimiyetini anlatmanın kâfi geleceğini sanıyorlardı. Onlar fedakarlığı öğrenemediler. O meseleler Allah'ın uluhiyetinin anlaşılması, demek ki insana Allah'ın hakimiyetinin gerçekleşmesi uğrunda fedakarlıklar yaptıramıyordu. Ya da yaptıramadı. Fakat onlar belki o meseleleri çok iyi konuştuklarından ve çok düşündüklerinden belki Allah'ın düşmanlarını desteklemediler. O hataya düşmediler. Diğer taraftan öbürleri ise sürekli kainatın Allah'a ispat ettiğini anlatan, sürekli insana Allah'ın varlığını anlatan, sürekli muhabbetullah'ı öğretenler ise onlarda bırakın mahallesini, bırakın şehrini, belki kendi ülkesini bile bırakıp başka ülkelere gidip oralarda hizmet yapacak insanlar oldular. Onlar fedakarlığı öğrendiler. Ama onlarda da başka bir hata zuhur etti. O hata, Allah'ın düşmanlarına yumuşak davranma, Allah'tan daha çok merhametli olma hatasıydı. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmama hatasıydı. Allah'tan daha merhametli olmaya kalkıştılar bazı meselelerde. Allah'ın hoşgörülü olmadığı konularda onlar hoşgörülü olmayı, Allah'ın sevmediği müşrikleri sevecek noktaya geldiler. Onlara güzel muamele yapacak, onlarla tabirimi mazur görün flört edecek noktaya geldiler. Müslümanları desteklemeyi bıraktılar. Allah'ın düşmanlarını desteklemeyi kendilerine çok akıllıca seçilmiş bir strateji olarak gördüler. Bunların hepsi hataydı. Bütün bu hataların sebebi üstadsız bir nesil olmaktan başka bir şey değildi. Kitaplar vardı meydanda ama o kitapları okuyan yoktu. Hangisini evvel okunması gerektiğini, hangisini sonra okunması gerektiğini bilen insanlar da yoktu. Kitapçıya giriyor ve eline geçirdiği kitabı okuyordu. Belki kendisine uymayan, belki kendisinin hazım sisteminin kaldıramayacağı, belki kendisinin bağırsaklarını kaldıramayacağı, midesini kaldıramayacağı kitapları da okuyordu. Ondan sonra kusmaya başlıyordu bütün okuduklarını. Sağa sola kafir diyordu. Anasına babasına kafir diyordu. Kur'an okumayı bilmeyen adamlar İslam'ı hareket metodu üzerinde konuşmalar yapıyorlardı. Seyyid kutuplara bunu dayandırıyorlardı. Mevdudilere dayandırıyorlardı fikirlerini. Halbuki Seyyid kutupları da mevdudileri de anlayacak seviyede değillerdi aslında. Yeni doğmuş olan bir çocuğa Allah onun annesine süt vermekte ve o süt ile beslenmesini takdir etmektedir. Çünkü çocuk henüz daha küçük olduğunda onun bağırsakları, onun midesi daha katı şeyleri hazmedecek durumda değildir. Allah böyle bir kanun koymuş ve küçük çocukların süt içmesini takdir etmişken ve biraz büyüdüğü zaman artık o sütün kendisine yetmeyeceği çağa geldiğinde Allah ona diş vermekte ve artık o biraz daha çorba gibi biraz daha katı olan şeyleri yiyebilmektedir. Daha sonra ise daha da büyümekte, artık o da yetmez hale gelmekte ama o zaman daha katı olan şeyleri yiyebilecek şekilde çenesi gelişmekte, dişleri çoğalmaktadır. Allah böyle bir kanun koymuştu. Herkesin kaldırabileceği bir şey vardı. Küçük bir çocuğa eğer siz bulgur pilav yedirmeye kalkarsanız, kebap yedirmeye kalkarsanız onu yiyemeyecek ve onu kusacaktı. İşte Türkiye'de olan hadise de bundan ibaretti. Kustular okudukları kitapları. Okuyamayacağı kitapları okudu neslimiz. Bilemedi ne yapacağını. Önce nereden başlayacağını bilemedim. Çünkü kökümüzü kestiler bizim. Hoca bırakmadılar, idam ettiler. Öyle olunca nesil önce neyi alması gerektiğini bilemedi. Süt çocukları tuttu bulgur pilavı yemeye kalktı. Tuttu İslam hareket metoduyla ilgili kitaplar okudu. Boyunu aşan meselelere girdi. Hadislerle ilgili tartışmalara girdi. Müştehitlerin konuşabileceği fıkhi meseleleri konuşmaya kalkıştı. Sağa sola sataştı durdu. Namazı kılmayan, daha yeni Müslüman olmuş olan insanlara cuma namazını kılınmayacağını anlatmaya başladı. Daha yeni namaz kılmaya başlamış insanlara Darül Harp'ten bahsetmeye başladı. Böyle olunca kendisi perişan olduğu gibi kendisi zihnen perişan, hareket olarak perişan, her yönden perişan, ibadet yönünden perişan, her yönden perişan olduğu gibi kendisi, kendisinin alakadar olmuş olduğu, ilgilendiği, tebliğ ettiği, yorulduğu, peşinde koştuğu insanları da helak etti, onları da perişan etti. İyilik yapıyorum zannetti. Onların elinde tutuşturduğu kitaplarda onlara iyilik yaptığını zannetti. Onlara Allah'ın uluhiyetini anlatmanın gerektiğini düşündü. Fakat doğruyu da anlattıkları ama fakat anlatması gereken öncelikli meseleleri bilmeden, sıralamayı bilmeden ya da onunla birlikte vermesi gereken vitaminleri bilmeden hep A vitaminini vererek anlattı. Diğeri de hep B vitamini verdi. Hiçbirisinden sağlıklı insanlar çıkmadı. Sakat bir nesliz biz. Üstadsız nesillerin sakat doğmasında hiç şaşırılacak bir taraf yoktur aslında. Şimdi yeniden Kur'an'ı ve sünneti yeniden inceleyip neslin neden bu hale geldiğini düşünmek ve yeniden Kur'an'ın programını anlamak zorundayız. Allah ilk nesli nasıl hazırlamıştı? Nasıl hazırladı? Önce hangi meseleleri anlattı? Daha sonra hangi meseleleri anlattı? Allah'ın sıralaması neydi? Resulünün tatbikatı nasıl olmuştu? Sağlam nesil nasıl ortaya çıkmıştı? Kimse bunlara dikkat etmedi. Defalarca Kur'an anlattığı halde o Kur'an okuyanlar bu gözle okumadıklarından meseleyi anlamadı ve bir sürü hatalar yaptı. Şimdi hatadan dönme zamanı gelmiştir. Bir yazar, batılı bir yazar kitabında şöyle bir misal veriyor. Bir gün şehirler arası yolda giderken otobüste ön koltukta oturan iki kişiye kulak misafiri oldum ister istemez. Birisi diğerine şöyle söylüyordu. Hayatta ne öğrendimse acı tecrübelerle öğrendim. Diğeri de evet diyordu, işte doğru söylüyorsun. Öğrenmenin en iyi yolu budur diyordu. Yazar bunları ister istemez dinlemiş ve şöyle söylemekteydi. İşte insanlar böyle düşündüğü müddetçe biz iflah olmayız. En iyi öğrenme yolu olarak acı tecrübeler geçirmeyi gören insanlar olduğu müddetçe çevremizde biz iflah olmayız. Halbuki en iyi öğrenme yolu senden evvel o yoldan gitmiş gelmiş insanların tecrübelerinden istifade etmek olduğu halde senden evvel o meseleyi halletmiş, öğrenmiş insanlardan onu öğrenmek en güzel yol olduğu halde ucuza mal etmek en güzel yol olduğu halde çok pahalıya mal etmek akıllıca bir iş olmadığı halde neden en iyi öğrenme yolu olarak acı tecrübeler geçirmeyi görüyoruz? Acı tecrübeler maalesef geçirdik ve şimdi öğrendik. Çünkü o meseleyi aslında öğreten birçok kitaplar vardı ama o kitapları ciddi bir şekilde inceleyerek yola çıkılmamıştır. Bir yola giren insanın boyunun yettiği kadar, gözünün feri yettiği kadar uzaklara bakması ve görebildiği kadar görmesi lazımdır. Bu yolun sonu nereye gidiyor? Beni nereye götürüyor? Acaba hedefime götürüyor mu? Götürebildiği kadar, gözü uzaklara bakabildiği kadar, gözünün feri yettiği kadar uzaklara bakmalı. Görebildiği kadar görmeli. Belki ileride viraj vardır. Belki de o yol kendisini hedefine götürmemektedir. Belki ilk metrelerinde, belki 100 metre, 200 metre sırat-ı müstakim gibi, doğru yol gibi görülebilir size. Ama ondan sonra belki de bir viraj var, belki de bir uçurum var sonunda. İşte bunu görecek gözlere ihtiyaç vardı. O gözler okumuş insanların gözleriydi. O gözler abidlerin gözleriydi. O gözler yalnız alimlerin değil, aynı zamanda geceleri teheccüdlere kalkan insanların gözleriydi onlar. O gözlere sahip olamayınca nesil çok yanlış bir istikamette gitmeye başladı. Boyundan büyük işlere kalkıştı. Ve ondan sonra en küçük bir baskı olduğu zaman o Allah'ın uluhiyetinden bahsedenlerin, o İslam devletinden bahsedenlerin hepsinin bir kenara çekildiğini gördük. Onlar yavaş yavaş sonbaharda yaprakların dökülmesi gibi dökülmeye başladılar. Hepsi kendi işiyle gücüyle uğraşmaya başladılar. En küçük bir riske atılmayı göze alamadılar. Yıllarca Allah'ın kitabından bahsettiler. Yıllarca Resulullah'ın ashabından bahsettiler. Yıllarca Allah'ın Resulünden ve geçmiş peygamberlerin başına gelen musibetlerden bahsettiler. Ama o musibetlerin zerresi kendilerinin başına daha gelmemişken, her birinin kendi işine gücüne bakar insanlar durumuna geldiğini gördük. Neden böyle oldu? Demek ki büyük laf etmişiz. Demek ki boyumuzdan büyük meselelerle uğraşmışız. Demek ki henüz o noktaya gelmeden büyük meselelerle uğraşmışız. Sahabenin başına gelen ve önceki ümmetlerin başına gelen şeyler daha henüz onların zerresi bile bugün Müslümanların başına gelmemişken birçoklarının dersleri dahi bıraktıklarını ve kendi işiyle gücüyle uğraştıklarını görüyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi yanlış başlangıçtır. Kalp ıslah edilmeden, kalbe iman yerleştirilmeden cihattan bahsedilmesi, işte en büyük hata burada yapılmıştır. İman kalbe yerleştirilmeden, bütün boyutlarıyla, biraz evvel arz ettiğim gibi, sadece uluhiyet boyutuyla değil, sadece Allah'ın hakimiyeti boyutuyla değil, veya sadece muhabbetullah boyutuyla da değil, her ikisini birleştirerek, bir tarafta Allah'ın uluhiyetini savunan, Allah'ın hakimiyetini savunan, diğer taraftan da Allah'a muhabbet besleyen, gecelerde iki damla gözyaşı secde namazlarında olan insanlar olmadığımız için en ufak bir problemle karşılaştığımız zaman bütün bu cihattan bahseden insanların hepsinin bir kenara çekildiklerini gördük. Öyleyse şimdi yeniden İslam hizmetin ve her birimizin, herkesin kendisini yeniden nasıl eğiteceğini ve nasıl sağlam bir imana ulaşacağını düşünmesi zamanı gelmiştir ve geçmektedir. Nasıl o neslin oluşmasını Seyyid Kutup birkaç misalle, birkaç delille anlatmaktadır. O örnek Kur'an nesli şu şekilde oluşmuştur diyor. O gün iman eden insanlar İman ettiklerini farkında olarak iman ederlerdi. O gün iman edenler tüm eski hayatını bırakmak niyetiyle iman ederlerdi. Şirkten tamamen sıyrılmak niyetiyle, Allah'ı yalnız kabul etmek niyetiyle iman ederlerdi. O gün iman eden insanlar başka bütün izimleri bırakır, bütün fikirleri bırakır. Ancak bir tek Allah'a kulluk yapmak niyetiyle iman ederdi. Halbuki diyor biz şu anda öyle iman etmiyoruz. Biz atamızdan gördüğümüz şekilde iman ediyoruz. Öyle olunca sağlam bir imana ulaşamıyoruz. Çünkü iman edişimiz, imana ilk girişimiz tamamen eski hayatımızı değiştirmek niyetiyle olmamaktadır. Tabii bir şekilde toplumdan göre farkında olmadan iman edince o zaman İmanın insanı değiştirmesi mümkün olmamaktadır. İman insanın kalbine tam olarak girmemektedir. Buna benzer sebepler sayar. O günkü neslin yalnız Kur'an'dan istifade ettiğini söyler mesela. O günkü nesil Kur'an'dan istifade etmiş, başka bütün fikirleri hepsini bir kenara koymuş, bütün kitapları bir kenara koymuş, o günkü Bizans'ın kültürünü bir kenara koymuş, İran'ın kültürünü bir kenara koymuş, yalnızca Kur'an'dan istifade etmiş ve Kur'an onları terbiye etmişti. Hatta Hazreti Ömer gibi bazı sahabiler Tevrat'tan bazı kısımları ellerine alıp da okuduklarını gördükleri zaman Allah Resulü ona demişti ki at elindekini ya Ömer, vallahi şu anda Musa'nın kendisi, bırakın o bozulmuş olan kitabı, Musa'nın kendisi şu anda aramızda olsaydı ona düşen de bana tabi olmaktan başka bir şey değildi. O da bana tabi olmakla mükelleftir. Böylece Allah Resulü ashabının kafasını karışmasına engel olmaya çalışıyordu. Yalnız Kur'an'dan istifade etmelerini istiyordu. Bütün her şeyi terk etmelerini istiyordu. Fakat bu nesil ise böyle olmadı. Bu nesil her şeyden istifade etti. Bugün maalesef daima Kur'an, Kur'an diyenlerin, Kur'an'ın hakimiyetinden bahsedenlerin en az okudukları kitap Kur'an olmuştur. Bugün bu ülkede Kur'an'ın önünde bir sürü kitaplar engel olmuştur. Allah Resulü'nün siyerinin önünde, hadislerinin önünde bir sürü kitaplar engel olmuştur. Halbuki bütün kitaplar Kur'an'a götürmeli. Bediüzzaman Rahimeullah'ın dediği gibi, hiçbir kitap Kur'an'a perde olmamalı. İbn Hacer'in kitabını da okusan, hangi müştehidin kitabını okursan oku, hangi muhaddisin hatta kitabını okursan oku, hangi alemin kitabını okursan oku, bütün kitaplar Kur'an'a götürmeli. Hiçbir kitap Kur'an'a perde olmamalıydı. Halbuki durum öyle olmadı. Onun kitapları bizzat Kur'an'a perde yapıldı. Onun kitapları, Kur'an'ı okumayanlar, onun kitaplarını her gün okudular. Onun kitaplarını her gün okuyanlar, Kur'an'ı her gün okumadılar. Halbuki her cemaatin en çok okuduğu kitap Kur'an olmalı. Her Müslümanın en çok okuduğu kitap Kur'an olmalı. Her Müslümanın en çok alıntı yaptığı kitap Kur'an olmalı. Her Müslümanın en çok ezberlediği kitap Kur'an olmalı. Böyle olmayınca Kur'an'dan uzaklaşılmaya başlanıldı. Uzaklaşılınca artık farklı metotlar ortaya çıkmaya başladı. Ve Kur'an'ın metodu kaybedildi. Theodor Herzl 1800'lerin sonlarında Siyonizmin kurucusu olan Theodor Herzl, İsrail Devleti'nin planlayıcısı olan bu şahıs, İsrail Devleti'ni kurabilmek için birçok kongreler düzenlemişti. Dünyanın her tarafındaki Yahudi alimlerini, aydınlarını toplamış ve onlarla kongreler düzenlemiş ve İsrail Devleti'ni nerede ve ne zaman ve hangi planlarla kuracaklarını planlamışlardı. O kongrelerin birisinden çıktığı zaman kendisine sorulmuştu gazeteciler tarafından. Ne yaptınız İsrail Devleti'ni dediler. Dedi ki İsrail'i kurduk. 5 yıl sonra kurabiliriz. Ama 5 yıl sonra kurmasak bile 50 yıl sonra kesinlikle kurduk. Ve tam 50 sene sonra İsrail kurulmuştur. Bu adam gaybden haber vermiyordu. Bu adam kerametle göstermiyordu. Bunun yaptığı bir istidraç da değildi. Bununkisi sadece bir planlamaydı, mükemmel bir planlamaydı. Mükemmel planlama hangi aşamalarla İsrail'e ulaşabileceklerinin mükemmel planlarını yapmışlardı. Ve gerçekten tam 50 sene sonra kuruldu İsrail. Hem de bu plan öyle basit bir plan değildi. Bu planın içerisinde o günkü süper güç olan, belki hasta olabilir ama gene de dünyanın neredeyse yarısına hakim olan Osmanlı'yı yıkmak vardı bu planın içerisinde. Osmanlı'yı yıkacak ve ondan sonra İsrail'i kuracaklardı. Abdülhamid'i satın almak isteyeceklerdi evvela. Olmazsa onu öldürmek isteyeceklerdi veya devireceklerdi. Olmayınca onu devirdiler ve onu Kızıl Sultan ilan ettiler. Ondan sonra Osmanlı'yı parçaladılar ve sonra Birinci Dünya Savaşı araya girdi ama Birinci Dünya Savaşı bile onların planlarını alt üst etmedi. İkinci Dünya Savaşı da araya girdi. Gene onların planları alt üst olmadı. O planlar savaş dönemlerinde bile yürüdü ve devam etti. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda İsrail kurulmuş oldu. İslam düşmanlarının en güzel yaptığı şey planlamaydı. Bütün İslam aleminde savaşanlar Müslümanlar oldular. Bütün İslam aleminde savaşanlar namaz kılanlar oldular. Çarşaflı kadınlar savaştılar. Sakallı erkekler savaştılar. Allah diyenler savaştılar. Ama sonunda idareyi Allah demeyenler ele geçirdiler. Hemen hemen İslam aleminin her tarafında durum böyle oldu. Allah diyenler savaştılar ama sonunda içki içenler idareyi ele geçirdiler. Allah diyenler savaştılar ama sonunda Allah'la savaşanlar idareyi ele geçirdiler. Çünkü Müslümanlar savaşmayı biliyorlardı ama plan yapmayı bilmiyorlardı. Çünkü onlar hep masa başında kaybediyorlardı. Çünkü onlar savaştan sonrasını planlamıyorlardı. Çünkü onlar hep 1 yılı planlıyorlardı. 5 yılı, 10 yılı, 50 yılı, 100 yılı planlamıyorlardı. Halbuki İslam düşmanlarının en iyi yaptığı şey de planlamaydı. Allah Kur'an'ı plan üzere gönderdi. Allah o neslin oluşmasında Allah'ın göndermiş olduğu o mükemmel planın ne kadar önemli bir tesiri olduğunu Seyyid Kutup gözünden kaçırmış olsa gerek. O maddelerin içerisine örnek Kur'an neslinin nasıl oluştuğunu anlattığı o önemli kitabındaki o birkaç maddenin içerisine kanaatımca bu maddeyi de eklemek lazımdır. Kur'an'ın ve sünnetin insanı yetiştirme tarzı, Allah'ın örnek insanı, öncü bir nesli oluşturmasındaki metodu ve programı neydi? O programı kavramadığımız müddetçe hiçbir zaman öyle bir nesil oluşamayacaktır. Tarih boyunca bir daha sahabi nesli oluşmadı. Bir daha Ebu Bekir nesli oluşmadı. Ashab gibi bir ashab oluşmadı. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi üzerinde kafa yorduğumuz zaman Allah'ın metodunun, Allah'ın insan yetiştirme planına uyulmadığını göreceksiniz. Diğer faktörlerin yanında bunun da çok önemli bir faktör olduğunu göreceksiniz. Öyle bir neslin oluşması ancak Kur'an'ın planına göre insanı yetiştirdiğiniz takdirde, Kur'an'ın ve sünnetin tatbikatına göre Allah Resulü nasıl yetiştirdi? Nasıl bir makine kurdum? Öyle bir makine kurdu ki Kur'an ve sünnet bir taraftan insanı veriyor, diğer taraftan Ebu Bekir çıkıyordu. Bir taraftan çocuğunu toprağa gömen, kızını vicdansızca toprağa gömen Ömer'i bu taraftan verdiği zaman makinenin diğer tarafından Hazreti Ömer çıkıyordu. Bugün bizim eğitimimizden ne Ebu Bekir çıkıyor ne Ömer çıkıyor. Yeniden kafa yormak zorundadır Müslümanlar. Bizim eğitimimizden ne Zeynep çıkıyor, ne Sümeyye çıkıyor. Bizim eğitimimizden ne Musab bin Umeyr çıkıyor, ne Ammar bin Yasir çıkıyor. Ve çıkacağı da yok gibi görülüyor. Kur'an ve sünnetin insanı yetiştirme tarzı neydi? Metodu neydi, programı neydi? Buna ciddi kafa yorulması gerekmektedir. Ve herkesin bu işe kafa yormuş insanların dediğini yapması gerekmektedir. Allah plansız hiçbir şey yapmamaktadır. Kainatta hiçbir şey plansız değildir. Dünyanın güneşe olan mesafesi plansız değildir. Ayın dünyaya olan mesafesi plansız değildir. Çocuğun oluşumu plansız olmamaktadır. Her şey plan üzerine olmaktadır. Allah her şeyi bir kadere göre, malum olan bir plana göre indirmektedir. Allah'ın hiçbir şeyinde plansızlık göremezsiniz. Plan yapmak Allah'ın sünnetidir. Peygamberlerin plan yapmaya ihtiyacı yoktu. Çünkü onlar zaten Allah tarafından idare edilmekteydiler. Çünkü zaten onlara Cibril muhafızlık etmekte, zaten Cibril onlara hocalık etmekteydi. O yüzden onların ihtiyacı yoktu. Fakat bugün İslami hizmetlerde yeniden buna kafa yormaya ve yeniden bu meseleleri incelemeye ihtiyaç var. Yeniden stratejinin tespitine ihtiyaç vardır. İşte yıllardan beri, 50-60-70 yıldan beri yapılmış olan hizmetlerin, çalışmaların sonucunda ortaya çıkan tablo budur. En ufak bir baskı olduğu zaman başını açan kızlarınız var. En ufak bir baskı olduğu zaman ders yapmayı, sohbet yapmayı bırakan Müslümanlarınız var. Hainleriniz var içinizde. Kalleşleriniz var içinizde. Her şey var içinizde ama iman etmiş insanlarınız çok azdır. İnanmış insanlarınız olabilir belki. Ama hakikaten iman etmiş insanlarınız çok azdır. وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا فَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ O bedevi Araplar dediler ki, henüz iman etmiş olan, iman ettiğini iddia eden o kimseler, o bedeviler, o köylüler, o dağlı Araplar dediler ki, hiçbir şey bilmeyen ama iman ettik diyen, la ilahe illallah diyen o Araplar, biz iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Ama İslam olduk deyiniz. Henüz iman kalplerinize girmedi. Belki bundan sonra girebilir. Siz henüz inandınız. İnanmak başkadır, iman etmek başkadır. Herkes kendini bir kontrol etsin. Acaba hakikaten inanmış mı? Yoksa hakikaten iman mı etmiş? İman hayatı değiştirir. İman kemiğin içindeki ilik gibidir. İman bir defa kalbe girdiği zaman insana mesuliyet duygusu kazandırır. İman eden insan davasından dönmez. İman eden insan bütün insanlıktan kendisini sorumlu görür. İman eden insan televizyondaki programlardan kendisini sorumlu görür. Sokaklardan, çarşıdan, pazardan kendisini sorumlu görür. İman eden insan dükkanına gidip geldiği kadar Allah yolunda gider gelir. İman eden insanın yatağı kendisinden usanmamıştır. Yeter artık üzerinde yattığın dememiştir. İman eden insan geceleri kalkar, Rabbine divane durur. İman eden insanın hali farklıdır. Onun haliyle inanmış insanların hali farklıdır. İnanmış olabiliriz belki ama iman eden insanın halini göremiyorum kendimizden. İman eden insanlar geçti onlar. Onların çoğu toprağın altından. Onlar her şeylerini ortaya koyabiliyorlardı. Neden iman edemiyoruz? Neden eslemle diyoruz ama neden emenle, hakikaten emenle diyemiyoruz? Allah'ın eğitim tarzından, Peygamberimizin ashabı eğitim tarzından fersah fersah uzak olduğumuzdandır bu. Allah-u Teala Müzzemmil suresini işte bunun için indirmişti. Ya eyyühel müzzemmil, ey örtüye bürünen. Müzzemmil kelimesi siyaba, örtüye bürünmüş olan, elbiseye bürünmüş olan gibi manalara geliyor. Yahut da zımnın bir manasında yük yüklenmiş olan kimse demektir. Ya eyyühel müzzemmil, ey yük yüklenmiş olan kimse. Kumil leyle illa kalile. Geceleyin kalk. Az bir kısmı hariç geceleyin kalk. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Darun Nedve'de kafirlerin parlamentosunda toplanmış olan kafirlerin önde gelenlerinin konuşmaları kendisine iletildiği zaman çok üzülmüştü. Onlar toplanmışlar ve kendi aralarında konuşmuşlardı. Bir kısmı Muhammed sihirbazdır demişti. Diğerleri hayır, sihirbaz değil, onun yaptığı sihir değildir dediler. Bir kısmı kahindir dedi. Bir kısmı da hayır, kahin değildir dediler. Bir kısmı mecnundur dedi. Diğerleri hayır, mecnun değildir dediler. Bu sözler, bu konuşmalar Peygamberimize bildirildiği zaman haberi olduğunda Allah Resulü çok üzülmüştü. Ve yatağına yatmış, üzerine bir örtü almıştı. Kadifeden bir örtü olduğu söyleniyor rivayetlerde. Bir örtü almış ve üzgün bir şekilde uzanmıştı. İşte o zaman ya eyyühel müzzemmil geldi. Ya eyyühel müddessir evvela geldi, sonra ya eyyühel müzzemmil. İkisi de aynı manaya gelmekteydi. Ey örtüye bürünen Habibim, kalk. Kum fe enzir dedi Müddessir suresinde. Kalk ve uyar. Ondan sonra hemen ardından gelmiş olan ya eyyühel müzzemmil, kum illeyle illa kalilem. Geceleyin kalk, az bir kısmı hariç. Çünkü gecelerde tecelliyat-ı ilahiye gerçekleşir. Nasıl ki her gecenin ardından fecrin gerçekleşmesi gibi, her gecenin ardından bir aydınlığın gelmesi gibi, o gecelerde Allah'ın tecelliyatını arayacaksınız. Gecelerde gündüzde olmayan bir takım şeyler var. Gecelerde arayacaksınız o ilahi tecellileri. Gündüzleyin bulamayacağınız o keşifleri gecelerde bulacaksınız. Gözünüzden iki damla yaş damladığı zaman, o zaman kalbinize bir takım şeyler doğmaya başlayacak. Sabahleyin o gecenin verdiği mahmurluk üzerinizden gittikten sonra sabahleyin kafanızın dinç olduğunu göreceksiniz. Kalbinizin dinç olduğunu göreceksiniz. Şehvetlerinizin, dünya sevgisinin ve bütün sevgilerin azaldığını göreceksiniz. Oruçtan çok daha fazla etkili olduğunu göreceksiniz. Allah ikra ile başlamış, ya eyyühel müddessirle ve ya eyyühel müzzemmille devam etmişti. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak demişti. Rabbin insanı alaktan yarattı. Alak denilen bir maddeden yarattı. Yapışkan bir şeyden yarattı. Embriyodan yarattı insanı. Allah insana evvela kendisiyle alaka kurabilecek, alak kelimesinin bir manası da alakadan gelmektedir. Ve Rabbi ile alaka kurabilecek olan bir madde, Rabbi ile alaka kurabilecek olan bir maddeden insanı Allah yaratmıştır. Yani ey insan, senin özünde alaka kurabilme kabiliyeti vardır. Rabbinle alaka kurabilirsin eğer istersen. Böyle dedikten sonra, kişinin Rabbi ile irtibatını sağladıktan sonra, ey kulum, ben senin Rabbinim, ben seni embriyodan yarattım, seni ben yapışkan bir maddeden yarattım, ben seni nutfeden yarattım, seni ben yarattım, başkası değil, beni seveceksin sadece, benimle alaka kuracaksın sadece. Böyle dedikten sonra, kalk ve uyar demiştim. Bir müddet sonra vahiy tekrar gelmeye başlamış ve ya eyyuhel müddessir kum feenzir demiştim. Örtüye bürünen Habibim, insanların laflarından ötürü üzüntü duyan Habibim, kalk ve uyar. Sonra kalk ve uyardan sonra, madem ki sen artık kalktın ve uyardın ey Resulüm, madem ki insanlara İslam'ı anlatmaya başladın, o halde zor günler gelecek demektir. O halde o zor günlere dayanabilmen için ya eyyuhel müzzemmil kum illeyle illa kalile. Dayanabilmen için böyle yapman gerekiyor. Eğer dava adamı olacaksan ve uzun süre devam etmek istiyorsan, nefesi kesilenlerden olmak istemiyorsan, 100 metre koşucularından değil maraton koşanlardan olmak istiyorsan eğer, ya eyyuhel müzzemmil kum illeyle illa kalile, o zaman onu gerçekleştireceksin. Vallahi başka hiçbir çaren yok. Geceleyin kalkıp da Rabbinle irtibat kurmadıktan sonra, imanını bu şekilde kuvvetlendirmedikten, hakiki imana bu şekilde ulaşmadıktan sonra hiçbir çaren yok. 100 metre koşucusu olmaktan kurtulamayacaksın. Hiçbir çaren yok. Eğer bir gün kendini memur gibi hissedersen, eğer bir gün kendini Allah yolunda çalışan bir insan gibi değil, Allah için çalışan bir kul gibi değil, eğer bir gün kendini bir memur gibi hissedersen, teheccüd namazından yardım iste. Teheccüdlere devam et. O zaman kendini memur gibi değil, Allah'ın askeri gibi hissetmeye başlayacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, daha peygamber olmazdan evvel, peygamber olmadan 3 sene kadar önce, Allah kendisine yalnızlığı hoş göstermiş ve Ramazan ayında özellikle Hira Dağı'na çıkıyor ve orada Rabbine kulluk ediyordu. Teabbüdde bulunuyor, tahannüste bulunuyordu. Allah Resulü bu şekilde 3 sene Ramazan aylarında özellikle devam ediyor ve yiyeceğini alıyor, dağa çıkıyordu. Yanına uğrayan fakir fukara, yolcu insanlara da kendi yiyeceğinden ikram ediyordu. Hayvanları düşünüyor, tefekkür ediyor, kainatı düşünüyor, tefekkür ediyordu. Bu şekilde Rabbi ile irtibata geçmişti. Rabbini zaten biliyordu ama Rabbi ile bu şekilde daha kuvvetli bir irtibata geçmiş, tefekkür etmiş, tezekkür etmişti, teabbüt etmişti, daima Rabbini zikreden bir kul olmuştu. Ondan sonra işte bir gün o haldeyken kendisine vahiy gelmişti. Ve Cibril aleyhisselam gelmiş kendisine oku demişti. Peygamber olmadan evvel bu böyle başlamıştı. Peygamberliğe hazırlık bu şekilde başlamıştı. Peygamberlik verildikten sonra da devam etmişti bu işte. Ya eyyuhel müzzemmil ile devam etti. Peygamber olduktan sonra artık her şey bitti değil. Peygamber olduktan sonra zaten esas ondan sonra kuvvet alman gerekmektedir. Zaten ondan sonra her gün benzin alman gerekmekteydi. O yüzden Allah kalk ve insanları uyar emrini verdikten sonra, hayat boyu böyle devam edebilmen için, devamlı tebliğ faaliyetine bulunabilmen için ve başına gelecek olan şeylere dayanabilmen için ey Resulüm, geceleyin kalkıp namaz kılman gerekmektedir. Başka hiçbir şey seni güçlü kılamaz. Başka hiçbir şey seni güçlü kılamayacaktır. İşte dersin başında söylediğim gibi, yanlış yerden başlanıldı. Namaz kılmayı bilmeyen insanlar cihattan bahsettiler. Allah'ı tanımamış insanlar, Allah'ın esmasını bilmeyen insanlar, Allah'ın sıfatlarını bilmeyen insanlar cihattan bahsettiler. Onların cihattan bahsedişi, Allah'ın uluhiyetinden bahsedişi, Allah'ın nizamından bahsedişi, bir komünistin komünizmden bahsetmesine benziyordu bir yönüyle. Tamamen benzemiyordu belki ama bir cihattan benziyordu. Bir komünist de komünizmi nizam olarak savunuyordu. En iyi nizam olarak onu savunuyordu. Bir demokrat da demokrasiyi en iyi nizam olarak savunmaktaydı. Bir faşist de faşizme nizam olarak savunmaktaydı. Aynen onların savunduğu gibi muhabbet olmaksızın bir komünistin Marx'a muhabbeti yoktur. Onu savunmuş, onun kurmuş olduğu nizamı savunmaktadır sadece. Aynen onun savunduğu gibi adeta bir Müslüman da Allah'ın göndermiş olduğu nizamı savunuyordu. Halbuki Allah'a karşı bir muhabbeti yoktu. Bir çiçeğe baktığı zaman Allah'ı görmüyordu o çiçekten. Bir hayvana baktığı zaman Allah'ı görmüyordu. Gökyüzünde Allah'ı görmüyordu. Aslında hiçbir şeyde Allah'ı görmüyordu, işin hakikati oydu. Sadece Allah diyordu ama Allah'tan fersah fersah uzaktı. Böyle insanlar cihattan bahsettiler. Tabiatıyla bunlar nefesleri bitiverdi. İşte şimdi yeniden Allah'ın programına dönmek zorundadır Müslümanlar. Allah o nesli işte böyle hazırladı. O neslin hazırlanışı gece namazlarıyla oldu. O nesil sabahlara kadar namaz kıldı. Allah Resulü dağda tefekkür ediyor, tezekkür ediyor, teabbut ediyordu. Ondan sonra, daha sonra gelen peygamberlikten sonra işte bu sure ile gece namazları kendisine ve ümmete bir görüşe göre vacip kılındı, bir görüşe göre de mendup kılındı. Her neyse ama Allah'ın Resulü de ashabı da geceleri sabahlara kadar namaz kılmaya başlamışlardı. قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلَ Ey müzemmil, ey örtüye bürünen, geceleyin kalk, gecenin az bir kısmı hariç, geceleyin kalk. Çünkü geceleyin kalkmak insanı zor işlere hazırlar. Geceleyin kalkış çok tesirlidir. Geceleyin kalkan insan zor günlerin adamı olacaktır. Geceleyin kalkamayanlar zor günlerin insanı da olamayacaklardır. Geceleyin kalk. قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ Gecenin yarısı kadar. اَوِنْ قُسْ مِنْهُ Yahut ondan biraz eksilt ey Resulüm. Gecenin 1/2 gece 12 saat ise bazı mevsimlerde 10 saat 11 saate kadar inebilir. Gecenin yarısı kadar, yani 5 saat kadar, 6 saat kadar geceleyin kalk ey Resulüm. اَوِنْ قُسْ مِنْهُ Yahut ondan biraz eksilt. 3-4 saat kadar ey Resulüm. 3-4 saat kadar. Gecenin 1/4 kadar yani. Çünkü gecenin 1/4 daha az olursa o zaman az sınıfına girmez. اَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا Ondan az biraz eksilt. Biraz eksilt ondan. اَوْزِدْ عَلَيْهِ Yahut da o yarasına biraz ilave yap. Yani 1/2 daha fazla. 2/3 kadar. Veya 3/4 kadar daha fazla fazlalaştır ve gecenin yani 6-7 saati kadar bir süre aşağı yukarı 5-6 saati kadar 6-7 saat kadar veya 3-4 saat kadar geceleyin kalkın namaz kılın. قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا Ey o örtüye bürünmüş olan Resulüm, geceleyin kalkman gerekiyor. O zor görevi yerine getirebilmen için bunu yapman gerekiyor. Çünkü gecelerde bütün veliyullahın, evliyaullahın hepsinin evliya olabilmesi, veli makamına ulaşabilmesi gecelerde olmuştur. Musa Aleyhisselam'a da Allah Azze ve Celle ve iz va'adna Musa 40 leyle buyurmuştur. Musa ile 40 gece vaatleştik demiştir. 40 gün dememiştir. 40 yevmen demedim. 40 neharan demedi. 40 leyle dedi. Geceleyin. 40 gece Musa ile vaatleştik. 40 gece geleceksin Tur-i Sina'ya. 40 gece gelecek ve orada oruç tutacak ve gece gündüz ibadet yapacaksın ey Musa. Çünkü gecelerde apayrı bir mana var. Çünkü gecelerde apayrı bir maneviyat var. Allah nasıl ki Musa'ya gece dediyse, ümmet-i Muhammed'e de geceyi gösterdi Allah Azze ve Celle. قُمِ اللَّيْلَ dedi, geceleyin kalkın. Surenin sebeb nüzulü olarak başka bir rivayet daha geçer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamberlik verildikten sonra evine büyük bir heyecanla gelmiş ve zemmiluni zemmiluni demişti. Örtün beni örtün demişti hanımına. Ve onlar da örtmüşlerdi. Bunun üzerine ya eyyühel müzzemmil geldi. Onun kullandığı kelimeyi kullanarak. Zemele kökünden aynı kelimeyi kullanarak Allah Azze ve Celle ya eyyühel müzzemmil dedi. Ey örtüye bürünen Habibim. Kum illeyle illa kalile. Şimdi yatma zamanı değil. Geceleyin kalkacaksın artık. Sana bir görev verilmiştir. Bu görevi yerine getirebilmen için geceleyin kalkman gerekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında böyle bir ismi yoktu. Müzzemmil şeklinde bir ismi yoktu peygamberimizin. Hiçbir zaman böyle bir ismi olmamıştır. Ama tıpkı Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi bir gün İmam Ali radıyallahu anh yerde uzanmış yatmış ve toprak olmuştu üzeri. Böğründe toprak yapışmıştı. Allah Resulü de onu görünce şakayla kendisine kum ya ve turab demişti. Kalk toprağın babası diye bu şekilde kendisiyle şakada bulunmuştu. Acaba Allah Azze ve Celle peygamberimiz de böyle bir latife mi yapmaktadır? Böyle bir görüş de vardır. Ya eyyühen müzzemmil. Ey örtüye bürünen. Allah kendi Resulüyle acaba bir latife mi yapmaktadır? Fakat daha sonra gelmiş olan ayetin birkaç ayet sonra inne senulki aleyke kavlen sakile. Sana ağır bir söz vahyedeceğiz ey Resulüm ayeti. Bunun latife olmadığını göstermektedir. Çünkü latife olamaz. Çünkü ağır bir söz vahyedeceğiz sana. Onun için geceleyin kalkman gerekiyor ey Resulüm. Geceleyin kalkman şaka olarak sana söylenmiyor. Veya sana müzzemmil denmesi şaka olarak söylenmiyor. Ya eyyühel müzzemmil kum illeyle illa kalile. Geceleyin kalk. Gecenin az bir kısmı hariç. Nısfehu ebin kus minhu kalile. Gecenin yarısı kadar. Veya ondan biraz daha az. Veya evzid aleyhi veya biraz daha üzerine ilave yap. Berettilil Kur'an'ı tertiyle veya Kur'an'ı tertiyle oku. Ağır ağır tane tane oku. Allah Resulü'nün gece namazı hakkında sahabe merak ediyordu. Ve bir sene kadar bu emir devam etmişti. Ayşe validemizden gelen rivayetler ve Bukhari'de geçen rivayetler ve başka bazı kitaplarda geçen rivayetlerden bu anlaşılmaktadır. Geceleyin sabaha kadar namaz kılma hadisesi tam bir yıl devam etmişti. Ve bir yıl sonunda hatta bazı rivayetlerde 16 ay, bazı rivayetlerde 2 sene, hatta bir rivayette 10 sene olarak gösterilmektedir. Çünkü gecenin yarısı kadar kalk, namaz kıl ve Kur'an oku. Gecenin yarısı kadar 3-4 saat, 5-6 saat, 7-8 saat belki Kur'an okuyabilmek için Kur'an'dan birçok ayetlerin inmiş olması gerekmekteydi. O yüzden 10 sene kadar sonra surenin son ayeti gelmiştir ve 10 sene sonra bu hüküm kaldırılmıştır diyen bir görüş de vardır. Fakat daha doğru olan bir görüşe göre bir sene sonra bu hüküm kaldırılmıştır. Bir sene Müslümanlar sabaha kadar namaz kıldırılmış, hatta öyle ki sahabe saçından kendisini duvara bağlıyor, bir iple kendisini ya da bağlıyor ve düşmemek için kendisini duvara bağlıyorlardı. Sabaha kadar namaz kılıyorlar ve ayakları şişiyordu. Bir kanaata göre bu bizim teravih namazlarına benzer. Yatsı namazı ve teravih namazı nasıl ki uzundur. Ondan biraz daha fazla ya da çok daha fazla olan böyle bir namaz emredilmiş veya bir görüşe göre ise bu Allah'ın Azze ve Celle'nin burada emretmiş olduğu şey teheccüd namazıdır. Bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınan namaz teheccüd namazıdır. Geceleyin kalk ifadesi uyumadan bir miktar uzandıktan sonra kalk demek de olabilir. Fakat esah olan manaya göre ise bir miktar uyuduktan sonra kalk. Çünkü bir miktar uyuduktan sonra kalkmak zordur. O zoru başarmayı öğrenmek zorundasın. O zoru başarmayı öğreneceksin. Ve bir miktar uyuduktan sonra kalkmak insan hem daha dinç yapar hem de daha fazla kendisini ibadete verebileceği bir maneviyata sahip olabilir. Bazı alimler ise teheccüd namazının daha sonra ümmeti Muhammed'den kaldırıldığını ve onlara nafile olarak kaldığını, nafile olarak bugün Müslümanların teheccüd namazını kılabileceklerini ama Allah Resulüne ise ondan teheccüd namazını kaldırılmadığını ve teheccüd namazının peygamberimize devam ettiğini Peygamberimiz hayatı boyunca teheccüd namazı kılmak zorunda olduğunu söylemişler. Bir kısmı ise Peygamberimize de nafile olduğunu, ümmete de nafile olduğunu söylemiştir. Ve teheccüd namazının hiçbir zaman kaldırılmadığını söyleyen bir görüş de vardır. Müslümanlar daima hayatlarının belirli dönemlerinde ara ara da olsa teheccüd namazı kılmak zorundadırlar diyen bir görüş de vardır. Bugün İslami hizmetlerde yeniden teheccüde dönme dönemi başlamak zorundadır. Tefekkür yok, teheccüd yok. Nasıl dayanacaksınız? Allah Resulüne birisi zekat ve cihat etmesem ya Resulallah, namaz kılarım, oruç tutarım, fakat hacı da yaparım, fakat zekat vermesem, cihat etmesem ne olur ya Resulallah dediği zaman Allah Resulü buyurmuştu ki zekat yok, cihat yok, sadaka yok, cihat yok. Neyle gireceksin cennete? Aynen onun buyurduğu gibi tefekkür yok, teheccüd yok. Nasıl iman kalbe girecek? İmanın kalbe girmesi tefekkürsüz ve teheccüdsüz mümkün değildir. Allah tefekkür edebilmeyi ve teheccüdlere kalkabilmeyi nasip eylesin. Öyle bir neslin oluşabilmesi başka türlü mümkün değildir. Zor gelecek belki ilk zamanlarda. Alışmak zorundayız. Bunu başarmak zorundayız. Yeniden iman etmek zorundayız. İmanın yöntemi olarak, sağlam bir imana ulaşmanın yolu olarak Allah Azze ve Celle peygamberine ve ümmete bu yolu göstermişti. Bundan başka bir yol yok. Bu yoldan gidilmedi. Başka bir sürü yollar üretildi. Bir sürü insanın ürettiği yollar, hiçbirisi bizi hedefimize ulaştıramadı. Hiçbirisi Ebu Bekir'i oluşturamadı, çıkartamadı. Hiçbir metottan Ömer çıkmadı. Hiçbir metottan Musab bin Umeyr çıkmadı. Öyleyse yeniden Allah'ın planına göre, insan yetiştirme planına göre, nasıl insan yetiştirmişse Allah, ona göre kendimizi yetiştirmek zorundayız. Geceleyin kalk, Kur'an oku, yani namaz kıl, namaz içerisinde Kur'an oku. Demek ki esah olan kavle göre bir sene kadar bu emir devam ettiğine göre ve bu ayet geldiği zaman henüz daha Kur'an'dan çok fazla bir şey nazil olmamıştı. Kur'an'dan çok az bir şey gelmişti henüz. Bir yıl diyen görüşe göre konuşuyorum. Ama bu emir 10 yıl devam ettiyse o zaman tabii ki Kur'an'dan birçok ayetler nazil oldu. Ama daha doğru olan görüşe göre bu emir bir yıl devam etti. Ve bu emir geldiği zaman Müzzemmil suresi geldiğinde Kur'an'dan henüz çok bir şey nazil olmamıştı. Alak suresinden birkaç ayet, Müddessir'den birkaç ayet ve belki başka bazı surelerden birkaç ayet nazil olmuştu. Halbuki ayet bize, bu ayet sabaha kadar namaz kılmaktan bahsetmekteydi. Namaz kılmaktan bahsetmekteydi. Halbuki sabaha kadar namaz kılabilmek için birçok ayetlerin nazil olması lazımdı. Belki 20-30 sayfa, belki 50-60 sayfa, belki 100 sayfa kadar ayetlerin, surelerin nazil olması gerekmekteydi. Halbuki o kadar bir şey nazil olmamıştı Kur'an'dan. Öyleyse Allah'ın gayesi şuydu. Aynı yerlerde olsa, aynı yerde olsa devam edip okuyacaksınız. Tekrar tekrar okuyacaksınız. Çok fazla okumanıza gerek yok. Aynı surelerde olsa, bildiğiniz, ezberinizde olan yerler, aynısı da olsa tekrar tekrar okuyacaksınız. Hem nasıl okuyacaksınız? Verettilil Kur'an'ı tertile, bu şekilde okuyacaksınız. Tertil ile tane tane, tek tek, ağır ağır okuyacaksınız. İbn Mesud'un dediği gibi, Kur'an'ı kum gibi saçmayınız. Hiçbirinizin hedefi Kur'an'ın sonuna gelmek, sayfanın sonuna gelmek, ayetin sonuna gelmek, surenin sonuna gelmek olmasın. Hiçbirinizin hedefi bu olmasın. Kur'an okurken tane tane okuyunuz. Ağır ağır okuyunuz. Allah Resulü'nün Kur'an nasıl okuduğu sorulduğu zaman şöyle demiştim. Allah Resulü besmeleyi çektiği zaman Allah'ı uzatırdı. Rahman'ı uzatırdı. Rahim'i uzatırdı. Bismillahirrahmanirrahim derdi. Tane tane söylerdi. Elhamdülillahi Rabbil alemin derdi dururdum. Errahmanirrahim derdi dururdu. Maliki yevmiddin derdi dururdu. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn derdi. Tek tek okurdu bütün ayetleri. Tane tane okurdu. Tefekkür ede ede okurdu. Cehennemle ilgili azap ayetlerine geldiği zaman Allah'a sığınırdı. Müjdeli ayetlere geldiği zaman Allah'a tesbih ederdi. Dururdu ve Allah'a tesbih ederdi. Dururdu ve Allah'ın azabından Allah'ın rahmetine sığınırdı. Okuyup okuyup geçmezdi. Kur'an'ın harikaları karşısında durur tefekkür ederdi. Kur'an'daki o edebiyatın, o edebi üslubun daha doğrusu, o mucizevi üslubun, o belagatlı fesahatlı üslubun, o hayretengiz üslubun karşısında durur. Ve Kur'an'ın o mucizeleri karşısında durur ve tefekkür ederdi. Daha sonra ise durum bu olmaktan çıktı. Ümmet-i Muhammed Kur'an'ı okudu ama anlamadan okudu. Tefekkür etmeden okudu. Ne Rabbini tefekkür etti, ne kainatı tefekkür etti, ne Kur'an'ı tefekkür etti. Ne geceleyin kalkıp teheccüde kalktı, namaz kıldı. Böyle olunca iman kalbe yerleşmedi. İnandı belki. Allah'a inanıyorum dedi. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem inanıyorum dedi. Ama kalbine iman girmedi gerçekten. Hiçbir zaman girmedi kalbine iman. İman kalbe girdiği zaman insanın hali değişir. İnanmış insanlar belki inandıkları şeylerin arasına yeni bir şey ilave etmiş olurlar sadece. İnanmak başka, iman etmek başkadır dedim. İnanmak kabuldür. Zan aşamasından sonra gelir. Zandan bulunan insan henüz inanmamıştır. Daha sonra ise insan artık inanma aşamasına gelir. İnanıyorum ki der. Zannediyorum ki demez. İnanıyorum ki İslam haktır der. Hazreti Muhammed haktır der. Cennet cehennem haktır der. Fakat iman değildir bu henüz. İman aşamasına henüz gelememiştir. İman aşamasına gelmeyince hayatı değişmemiştir. Hayatı değiştirecek olan şey sadece ve sadece imandır. Bütün yönleriyle iman. Ve iman ile birlikte Allah Azze ve Celle imanı veriyor, bir taraftan ibadeti öğretiyordu peygamberine. Allah'ın yöntemi buydu. İşte Müzzemmil suresinde imandan hemen sonra ibadet gelmişti. İmanı eğer ibadetle takviye etmezseniz o takdirde iman kemale eremeyecektir. İmanı ibadetle takviye etmezseniz bir müddet sonra imanınızı zafiyetler başlayacaktır. İmanı tefekkürle, teheccüdle takviye etmezseniz bir müddet sonra ayağınızda tökezlemeler göreceksiniz. Tökezleyen insanlar göreceksiniz. Hainler göreceksiniz. Kalleşler göreceksiniz. Dönekler göreceksiniz. Bırakıp gidenleri göreceksiniz. Ehli dünya olanları göreceksiniz. Allah'ın yöntemine yeniden dönmek ve yeniden iman ve ibadet ve ahlakla ilgili meseleleri yeniden kalbimize yerleştirmek mecburiyetindeyiz. Bütün bunlar yerleştikten sonra belki cihadın konuşmanın ve cihadı bunların üzerine bina etmenin bir manası olabilir. Bu üçü kalbe yerleşmeden, iman, hakiki iman kalbe yerleşmeden, ibadet, hakiki ibadet kalbe yerleşmeden, hakiki ahlak, İslam ahlakı kalbe yerleşmeden cihattan bahsetmenin fazla bir manası yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır. Çürük bir temelin üzerine bina yapılamayacağı gibi bu üç temel gerçekleşmeden, iman, ibadet ve ahlak temeli kalbe yerleştirilmeden hiçbir zaman cihat onun üzerine bina edilemeyecek ve o cihattan bahseden insanların bir müddet sonra çok değiştiklerini göreceksiniz. Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile nisfehu evin kusminhu kalile evzit aleyhi ve reddilil Kur'an'a tertile. Kur'an ağır ağır oku ey Resulüm. tane tane oku. Kur'an'ı kum gibi saçmayın. Neden bütün bunlar? Acaba esas maksud olan şey bu mudur? Geceleyin kalkmak mıdır? Geceleyin namaz kılmak mıdır? Hayır. Esas gaye inne senulki aleyke kavlen sakile. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Ağır bir dava sana vahyedeceğiz. Ağır bir sözden maksat, Allah Resulüne vahiy geldiği zaman çok ağırlık hissederdi Peygamberimiz. Ayşe Validemize gelen rivayetlere göre kışın soğuğunda bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alnından ter fışkırırdı. O kadar terlerdi ki vahiy geldiği sırada kan ter içinde kalırdı. Ağır bir sözden maksadın bu olması ihtimali de var. Ağır bir sözden maksadın ağır bir dava olması ihtimali de var. Ey Resulüm, biz sana ağır bir dava vahyedeceğiz. O davaya dayanabilmen için böyle yapman gerekmektedir. Ona dayanabilmen için böyle yapman gerekiyor. Geceleyin kalkıp namaz kılıp manen kuvvetlenmen gerekmektedir. Ağır bir sözden maksadın Kur'an'ın ağırlığı olması da mümkündür. Çünkü vahiy geldiği zaman Zeyd bin Sabit anlatıyor. Bir defasında Allah Resulü'nün dizinin altındaydı dizim. Ona dayanmıştı. Ve o sırada vahiy geldi ve Peygamberimizin şekli şemali değişti. Hali değişti. O zaman o kadar bir ağırlık çöktü ki benim dizime. Onun dizinin altındaydı dizim. Ben dizimi kaldıramadım altından. O kadar ki dizim ezilecek zannettim. Allah Resulü'nün o kadar ağır olan vahye tahammül edebilmesi onun peygamberliğinin alametlerindendir. Ve bir diğer manaya göre ise Allah Resulüne ağır bir sözün vahyedilmesi İslam'ı yaşamanın ağır olması demektir. Ey Resulüm, İslam'a iman ve İslam'ı yaşamak o kadar kolay olmayacaktır. Bütün dünyaya karşı gelmeniz gerekecektir. Bütün dünyayla savaşmak zorunda kalacaksınız. Siyahıyla, beyazıyla, kırmızısıyla, sarısıyla tüm dünyaya karşı koyacaksınız. Bütün dünya müşrik olsa bile onlarla mücadele edeceksiniz. Bu kadar ağır olan bir davayı omuzlayacaksınız. Veya İslam'ın bazı ahkamının, bazı hükümlerinin ağır olduğu manasına da gelebilir. Bazı hükümler İslam'da ağırdır cihat gibi. Bazı hükümler ağırdır teheccüd gibi. Bazı hükümler ağırdır zekat vermek gibi. Bunlar İslam'ın içerisinde bazı ağır hükümler de olacaktır. Ama la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Ama Allah asla bir insana hiçbir nefse gücünün üzerinde yük yüklemeyecektir. Ama bazı hükümler size ağır gelecektir. Ama dayanacaksınız. İman kalbe girdiği zaman ağır yüklere dayanabilirsiniz. Eğer ağır yüklere dayanamıyorsanız imanınızı kontrol ediniz. İmanınız iman mıdır yoksa inançtan ibaret midir? Allah hakiki imana ulaşabilmeyi nasip eylesin. Allah kendisinin programına göre kendisini eğiten ve çevresini eğiten, ailesini eğiten, çoluk çocuğunu eğiten, talebelerini eğiten insanlardan olabilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.